Kitabın adı KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavı AB Grubu Adaylar İçin Genel Yetenek Genel Kültür, yayınlayan Karacan Yayınları, Türkçe, Güzin Güney. Bu kitap Milli Kütüphane Stüdyoları'nda seslendirilmiştir. 10. kaset A100'ü, sayfa 468. 12. Yeni yetişen insanlarımıza düşünmeyi öğretmiyoruz. Oysa lise sözü bile eski Yunan filozoflarının çevresindekilere düşünmeyi öğrettikleri yerden geliyor. Düşünmek, bütün beceriler gibi öğretilebilen, geliştirilebilen bir yetenek. Orta öğretimin insanlara kazandırabileceği, daha doğrusu kazandırması gereken beceri, düşünmeyi bilmek olmalıdır. Yoksa insanın bugünkü bilgi hazinesine bakarsanız, orta öğretimde verilecek bilgiler devede kulaktır. Lise dersleri bu bilgi hazinesini kullanma yollarını düşünebilecek insanları yaratmak için konmuştur. O nedenle çok yönlüdür. Bu parçada asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğretimle kazandırılıp geliştirilebilen bir yetenektir düşünmek. B. Lise sözü eski Yunan'dan gelmektedir. C. Gençlere nasıl düşünmeleri gerektiğini öğretmiyoruz. D. Liseyi bitirenler insanlığın bilgi hazinesini kullanacak düzeyde olmalıdır. E. Lise dersleri belli amaca yönelik olduğundan çok yönlüdür. Yanıt C. 13. Her değişme, her ilerleyiş aşılması gereken yeni durumlar, sorunlar çıkarır insanlığın karşısına. Bu nedenle denebilir ki teknikler dünyanın insana mal edilme biçimleridir. Gökyüzü uçmasını bilenlerin, su yüzmesini bilenlerin, deniz gemileri yürütmesini bilenlerindir. Boşluk. Bu parça aşağıdakilerden hangisine sürdürülebilir? A. Yani her değişme çok dikkatle uygulanmalıdır. B. Öyleyse değişiklikler önce topluma kabul ettirilmelidir. C. O halde önümüze çıkarılan hiçbir engel bizi yıldırmamalıdır. D. Kısaca teknik insanın doğayı kullanabilmesidir. E. Oysa güçlü olanlar yaşama hakkına sahiptir. Yanıt D. 14. Gönül verdin derlerdi o delikanlıya. En sonunda varmışsın bir Erzincanlıya. Bilmem şimdi hala bu ilk kocanda mısın? Hala dağları karlı Erzincan'da mısın? Bırak geçmiş günleri gönlüm hatırlasın. Hatırada kalan şey değişmez zamanla. Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye abla. Bu parçada egemen olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlara duyulan sevgi. B. Uzaklara giden bir komşuyu özleme. C. Kıskançlık. D. Fahriye ablaya duyulan güçlü bir sevgi. E. Çocukluk günlerine dönme özlemi, o günleri hatırlamaktan haz duyma. Yanıt E. 15. Pek çokları gibi ben de bir okur olarak çok kez romanı sinemaya yeğlerim. Çünkü romanın dünyası benim düş gücümle renklenir. Kişilerin yaşam öyküleri, davranışları, duygu ve düşünceleri benim duyarlılığım, benim yorumlarımla biçimlenir. Boşluk. Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki paragrafın sonuna getirilebilir? A. Çünkü roman yazmak bugüne dek hiçbir genel kurala bağlanmamıştır. B. Onun kaynağı destanlar, felsefeler ve tarihtir. C. Romancı bizi gerçek olmadığını bildiğimiz olaylara inandırır. D. Roman yazarının görüş noktasını olabildiğince özgür kullanması okurun düş gücünü hareketlendirmektedir. E. Romanda düşle gerçeğin birbirinden ayrılamamasının nedeni okurların romana duygusal yaklaşımıdır. Yanıt E. 16. Toprak gittikçe nemleniyor, gölgeler koyulaşıyor. Dönemeçte karşıma ansızın araba genişliğinde bir su çıkıyor. İncecik bir şırıltı duyuluyor. Batak kokuyor, zeytinyağı kokuyor. Suyun içine konmuş, üç taşa basarak karşıya geçiyorum. Su yatağı derinleşiyor. Yarıntılarda kıvrım kıvrım kökler sarkıyor. Bu paragrafın anlatımında aşağıdaki duyulardan hangisinden yararlanılmamıştır? A. Görme. B. İşitme. C. Tatma. D. Dokunma. E. Koklama. Yanıt C. 17.1. Hiçbir kadın kocasının mesleğinde başarılı olmak için gösterdiği ilgiyi, çabayı evine göstermemesinin nedenini anlayamaz. 2. Oysaki erkek için yaşamından memnun bir kadına huzur yurdu olan bir eve sahip olmak çok daha önemlidir paradan. 3. Çünkü kadın nelerden hoşlandığını kocasına söylemiştir. 4. Ne çare ki 100 erkekte bir erkek paraya önem vermez. 5. Paraya çok önem verenler de evlilik yaşamında mutlu olamazlar. Bu paragrafta düşüncenin akışını bozan tümce aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt C. 18.1. Konuşma sırasında dikkati çekmek için en kolay çare herkesin görebileceği bir şey göstermektir. 2. Vahşiler, yarı akıllılar, kafesteki maymunlar, köpekler bile böyle bir şey karşısında kayıtsız kalamaz. 3. Aynı hareket en yüksek seviyeli dinleyiciler arasında yapılabilir. 4. Söze bir soru ile başlamak dinleyicilerin sizinle işbirliği yapmalarını sağlar. 5. Bir şey gösterildikten sonra onunla ilgili bir soru yöneltilir onlara. Bu paragrafta anlatımın akışına göre hangi tümceler yer değiştirirse doğru olur? A. 1 ile 2. B. 2 ile 3. C. 3 ile 4. D. 4 ile 5. E. 1 ile 5. Yanıt B. 19. Kitapta doğru, güzel, iyi dediğimiz en yüksek kültür değerlerinin dildeki anlatışları tespit edilmiştir. Bunların sözde kalarak uçup gitmeleri önlenmiş, sürüp gitmeleri sağlama bağlanmıştır. Kuşaklar edindikleri bilgi ve görgüleri birbirlerine aktarırlar. Gelenek dediğimiz de budur. Kültürün sürekliliğini bir yaz boz tahtası olmamasını sağlayan gelenektir. Kitapta kültürdeki sürekliliği kendi görevi bakımından en sağlam biçimde gerçekleştiren aracımızdır. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisi ağırlık kazanmıştır? A. Öyküleme. B. Tanımlama. C. Betimleme. D. Soyutlama. E. Nesnel verilerden yararlanma. Yanıt B. 20.1. Cevat Şakir en ilginç sanat adamlarımızdandır. 2. Denizi, deniz insanlarını onun kadar başarılı anlatan başka pek az yazar vardır. 3. Tabiatın güçlü bir tanımcısı, toplum olaylarının dikkatli bir çözümleyicisidir o. 4. Sait Faik de İstanbul'daki denizi balıkçılara anlatmıştır. 5. Bodrum'un geçmişine, deniz insanlarına bağlı Halikarnas balıkçısı adını benimseyişi kişiliğinin anlattıklarıyla kaynaştığının işaretidir. Bu parçada düşüncenin akışını bozan tümce aşağıdakilerden hangisidir? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt D. 21.1. Bence kişiliğini anlatmaya kalkmayan bir sanatçının yaratıcılıktan yana bir korkusu olamaz. 2. Çünkü onun için kişilik içinde gizli olan ortaya çıkarılması gereken bir şey değildir. 3. Bu bakımdan da Bu gibi sanatçılar duygularını gemlemesini bilirler. 4. Yaratmak, kendimizi aşma, kendimizden ötesine uzanmak demektir. 5. Dahası giderek kendimizi yaratmak demektir. Bu paragraf anlatımın akışına göre ikiye ayrılacak olsa ikinci paragraf hangi tümceyle başlar? A 5, B 4, C 3, D 2, E 1. Yanıt B. 22. Çarşının yasası evin yasasından başkadır. Eve kalp, sevgi, hiddet, hayal, ümit, gözyaşı, tebessüm egemendir. Ev insanın içi yani ruhudur. Fakat her evin kapısı günde birkaç kez dışı açılır ve insanlar çarşıya, iş yerine yani katı yasaların egemen olduğu aleme gider. Çarşının yasası para, terazi, ölçü, metre, hesap, matematiktir. Dış, eve sadece kapıdan değil, karı, yağmuru, rüzgarı, sıcağı, soğuğu ile çatıdan, duvardan, dahası depremiyle temelden hücum eder. Sizin hesaplarınıza hiç uymayan durumlar ortaya çıkar. Bu paragrafın ana düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi belirler? A. Evdeki hesap çarşıya uymaz. B. İnsanlar çevreyle bir bütündür. C. Yalnız taş duvar olmaz. D. İki ölç, bir biç. E. Ne oldum değil, ne olacağım de. Yanıt A. 23. 1. Atatürk, ne el sürülemez, dokunulamaz bir tabu, ne üzerindeki fikir yürütülmesine izin verilmeyen kutsal kitap hükmünde bir varlık, ne bir veli, ne bir masal kahramanıdır. 2. Atatürk, saatlerce hazırlıksız konuşabilen bir hatiptir. 3. O, olayların zorlamasıyla bu milletin bağrından doğmuştur. 4. Bir vatan kahramanıdır. 5. Bir ulusun yok olma felaketini var olma saadetine çeviren adamdır. Bu parçada numaralanmış tümcelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5. Yanıt B. 24. Molla adı verilen birazcık çılgın küçük bir adam yolun ortasında dizleri üzerinde oraya buraya gidip bir şeyler aramaktayken onu bu halde gören bir arkadaşı, "Molla, ne arıyorsun?" diye sorar. "Anahtarımı yitirdim," diye yanıtlayan Molla'ya arkadaşı, "Vah vah, çok kötü, aramana yardım edeyim," der. Dizlerinin üstüne çökerek o da aramaya başlar. Molla, nerelerde düşürdün anahtarlarını? Ve sorar. Evde. Peki öyleyse ne diye burada arıyorsun? Çünkü burası daha aydınlık. Bu küçük öyküden çıkarabileceğimiz yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlar her zaman doğru kararlar verip uygulayamazlar. B. İnsanlar için gerekli olan bütün yanıtlar insanın içindedir. C. Aradığımız her şeyin kendi dışımızdaki aydınlıkta olduğunu sanmak yanlıştır. D. Molla anahtarını yanlış yerde aramaktadır. E. Her şeyi dışarılarda aramak bir alışkanlıktır. Yanıt C. Paragraf, kavrama, yorumlama. Test 5. 1. 1. Dahası ayaklarının altında bile kürk vardır. 2. Kutup ayısı buzlar ülkesi olan kutuplarda yaşar. 3. Bu sıcak kürk onu tepeden tırnağa kaplar. 4. Dondurucu soğuklardan bu kürk sayesinde korunur, hiç üşümez. 5. Kutup ayısının çok kalın bir kürkü vardır. Bu tümcelerde anlamlı bir paragraf oluşturmak için doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? A. 3, 1, 5, 2, 4. B. 5, 4, 3, 1, 2. C. 2, 5, 3, 1, 4. D. 2, 4, 3, 1, 5. E. 2, 4, 1, 3, 5. Yanıt C. 2. Boşluk. Arzuların, gereksinmelerin, duyguların işe karışmadığı bir yerde nereden söz etmenin ne anlamı vardır? İnsanın duyguları, gereksinimleri, beğenileriyle ilişkisi olmayan bir nesnenin değerli olması olası değildir. Yukarıdaki paragrafın başına getirilebilecek en uygun tümce aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanlar değerlerini kendileri yaratır. B. Toplumsal yargılar sonucu değerler ortaya çıkar. C. Nesnel yaklaşımlar sonucu gerçek değerlere ulaşılır. D. İnsanla ilintisiz nesnel değerler yoktur. E. İnsanla ilgili tek bir değerden söz edilemez. Yanıt D. 3. 1. Halk çoğunluğunun diliyle kitapların dili arasındaki ayrılığın göze battığı yerde milli kültür gelişmiyor demektir. 2. Bizde gerçekten bir uçurum vardı bu iki dil arasında. Bunca gayretlerimize karşın bu uçurumu kaldırma işinin başında sayılırız. 3. O kadar ki hala aramızda düşündüğünü konuşur gibi yazanları kötüleyen kültürlü kişiler var. 4. Asıl Türk geleneği, Türk düşüncesinin yaşayan dile dayandığı ölçüde ortaya çıkacaktır. 5. Bilginlerin, filozofların dili halkın dilinden ancak bazı terimlerle ayrılmak zorunda kalabilir. Bu paragrafın yazılma amacını gösteren tümce hangisidir? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, E. 1. Yanıt E. 4. Gezip görmek, insanoğlunun gerçekleştirmek istediği büyük bir özlem bir bakıma. Gezdiği yerlerde bir şeyler görebilene elbette. Ama derinliği zorlayamayanlar, okyanuslar aşıp yıllar yılı dolaşsa, yine de kupkuru ve tam takır dönüp gelirler. Gösterişli yapılardan, içkilerden, tadına doyulmayan yemeklerden gayrısını görmemişlerdir. İnsanları insan yapan iç yanları da mutluluk kaynağı tabiat anayı da görememişlerdir. Oysa kişinin mutluluğu yakınlaşmalara, tartışmalara, dostluklara bağlıdır. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanların gezdikleri yerlerde halkın yaşayışını, geleneklerini, doğal güzelliklerini, ilginç yönlerini gözlemlemesi, görmeyi bilmesi gerektiği. B. İnsanoğlunun gezip görmek özleminin tutku olduğu. C. Gezilen yerlerde binaların, yemeklerin, içkilerin insanoğlunu etkilediği. D. İnsanı insan yapanın doğa olduğu. E. Nicelerinin ömrü yollarda geçmesine karşın güzelliklerin, ilginç şeylerin ayrımına varmadıkları. Yanıt A. 5. Boşluk. Başlıca 4 kötü yönü vardır. Oyalama, rüşvet, kabalık, yumuşaklık. Oyalamadan kaçınmak için işi olanların seninle görüşmesini sağla. Söz verdiğin zamanı unutma. Rüşvete gelince hem kendine hem adamlarına yasakla. Dürüstlüğü benimsemek rüşvet almamayı gerektirir. Kabalık gereksiz yere hoşnutsuzluk uyandırır. Sertlik korku doğurur. Yumuşaklık rüşvetten de kötüdür. Çünkü rüşvet ara sıra verilir. Ama insan başkalarının üstlenmelerine, budalaca ayartmalarına konmaya alıştı mı, bunun sonu gelmez. Bu paragrafın baş tarafına aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? A.
kıskanç kimselerin, B. yetki taşıyan kimselerin, C. hırslı insanların, D. kıskanç, kaprisli kişilerin, E. tembel, hazır cevap insanların. Yanıt B. 6. Rüyaya ya zırva diye bakmışızdır ya da Freud'un deyimiyle şuur altına giden altın yol deyip akıl hastalıkları için yorumlamışızdır. Son yıllarda Amerika'nın, Avrupa'nın psikoloji laboratuvarı rüyanın insan sağlığında önemli rol oynadığını keşfettiler. Rüya uykumuzun belirli dönemlerinde olur ve her 3 saatte bir tekrarlar. Deneyler sırasında uyuyan kimselerin bazısı tam rüyaya girerken uyandırılırlar. Tekrar uyuduklarında rüya dönemini kaçırmış olurlar. Uyandırılmayanlar ise rüyasız devreye girdiklerinde uyandırılır. Rüya faslını kaçıranlar ertesi sabah şizofrenleri andıran belirtiler gösterirler. Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Rüya sırasında uyandırılmayanlar ertesi gün mutlu ve rahat görünürler. B. Bilinçaltına giden yol olarak değerlendirilmesi rüyayı önemli kılıyor. C. Rüyanın insan sağlığına katkısı olduğu psikolojik deneylerle saptanmıştır. D. Rüya görme uykunun belirli dönemlerinde olur. E. Rüya görme anında uyandırılanlar rüya dönemini kaçırdıkları için sabah delilik belirtisi gösterirler. Yanıt A. 7. Öykü ustası A. Çehov bir öykünün başında duvarda asılı bir tüfekten söz edilmişse tüfek öykünün sonunda mutlaka patlamalıdır der. Çehov'un bu sözcüğüne vurgulanmak istediği özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Doğallık, B. Yalnızlık, C. Özgürlük, D. Geçerlilik, E. işlevsellik. Yanıt E. 8. Bir ülkede, Fransa, birbirine saldıran, birbirlerini aşağılayan yazarların kitapları aynı yayın evinde basılabilmektedir. Bundan ne yayın evi, ne yazarlar, ne de çevirmenler utanç duymaktadır ki boşluk. Bu paragrafın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse uygun olmaz. A. Çok doğaldır. B. Bu çağdaşlığın gereğidir. C. Hiç de demokratik bir tutum değildir. D. Şaşmamak mümkün değildir. E. Görüş ayrılıklarının ekonomik ilişkilerde dikkate alınmadığının göstergesidir bu. Yanıt C. 9. Sabahtan beri evin tahta merdivenlerinden belki 10, belki 20 kez inip çıktım. Yerimde duramıyorum. Neden? Neden annemle babam bir türlü hazırlanamıyorlar? Ay şunu unutmayalım, ay bunu unutmayalım diye evin içinde dört dönüyorlar. Bense bir an önce yola çıkmaktan başka bir şey düşünemiyorum. Nasıl olursa olsun yola çıkalım da. Saat 8:30 nihayet babam arabayı çalıştırdı. Bu tümceleri söyleyen çocuk aşağıdaki duygulardan hangisiyle doludur? A. Sevinç, heyecan. B. Korku, heyecan. C. Öfke, sevinç. D. Kin, öfke. E. Mutluluk, heyecan. Yanıt A. 10. Isının hayatımızda çok önemli bir yeri vardır. Hava, su, yiyecek kadar önemlidir. Isı çok az olursa yaşayamayız. Çok fazla olursa canlıların ölümüne neden olur. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsanla ısı arasında bir ilişki vardır. B. Az ısı yaşamak için yeterli değildir. C. Çok ısı canlıları yok eder. D. Isı yaşamın temelidir. E, ısı hava demektir. Yanıt D. 11. Hikaye, Halit Ziya Uşaklıgil'in gençlik ürünlerinden bir yapıt. İçinde değişik öyküler var. Kitaptaki Bir Yazın Tarihi adlı uzun öyküsünde henüz kimselerin duymadığı Zergüzeş'ten büyük övgüyle söz eder Halit Ziya. Roman sanatıyla yeni tanışan Osmanlı için hikaye şaşırtıcı bir inceleme. Bu inceleme Halit Ziya'nın roman üzerinde çılgınca kafa yorduğunu kanıtlamakla kalmıyor. Aşk-ı Memnu yazarındaki büyük yazınsal yeteneği de gözler önüne seriyor. Realizmi savunan Halit Ziya romantizmden de büsbütün kopmuş değildir. Servet-i Fünun'un başarısı da burada. Romantizmin realizm kaynaşmasından aranmalıdır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Halit Ziya'nın hikayesi bir inceleme yapıtıdır. B. Sami Paşazade Sezai'nin Zergüzeşti daha üne kavuşmadan bile övgü almıştır. C. Aşk-ı Memnu beğenilen bir yapıttır. D. Halit Ziya realizmi savunmakla beraber romantizmin de etkisindedir. E. Romantizm-realizm kaynaşması Servet-i Fünun'u başarılı kılmıştır. Yanıt C. 12. Acayip şey, acayip şey. Bu saate dek nerede kaldı? Çıkarken hiç kimseye bir şey söylemedi mi? Odasını da mı kilitledi? Niçin? Çantasını da aldı mı? Diye konuşan biri hakkında aşağıdakilerden hangisi düşünülebilir? A. Üzüntü duyuyor. B. Endişe içinde. C. Karamsarlığa düşmüş. D. Olanlarla ilgisi yoktur. E. Korkusundan ne yapacağını bilmiyor. Yanıt B. 13. Ünlü yazarlar sanat üzerine söyleşiyorlarmış. Söze her başlayan, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım diyormuş. Sonunda içlerinden hiç konuşmayan biri. Arkadaşlar hepimiz ben deyip duruyoruz. Şimdi herkes doğruyu söylesin. İçimizde en az ben diyen hangimiziz diye sormuş. Bunun üzerine hepsi birden sanki sözleşmiş gibi ben ben diye bağırmışlar. Bu parçadan çıkarabileceğimiz en genel yargı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanatçılar ben demeyi severler. B. Benciliğin göstergesi çokça ve sıkça ben demektir. C. İyi bir sanat adamı olmanın ilk koşulu en az ben diyebilmektir. D. İnsanlar konuştuklarına, yaptıklarına dikkat etmezler. E. Yetkin yetişkinler övülmeyi severler. Yanıt C. 14. Yerinde ve zamanında kararlar verebilen kişi olgun insandır. Yaşam boyunca pek çok karar veririz. Bu kararları vermeden önce çevremizdekilere danışırız. Bu olgun insan davranışıdır ama son karar yine bizimdir. Aşağıdaki görüşlerden hangisi bu parçanın yargısı ile çelişmektedir? A. Bin ölç, bir biç. B. Akılları pazara çıkarmışlar, herkes kendi aklını beğenmiş. C. Danışan dağlar aşmış, danışmayan yolda kalmış. D. Akıl akıldan üstündür. E. Bin bilsen de bir bilene danış. Yanıt D. 15. Hayatta başarılı olmuş birçok büyük adamın nasıl yetiştiğini inceledim. Başarılı olmalarının başlıca sırrı çalışmak. Çalışmadan hiçbir işte başarı kazanılmaz. Başarılı olmanız için iyi bir öğrenim zorunludur. Bu devirde kim iyi okur, kim iyi çalışırsa o başarılı olacaktır. Bu inancı genç yaşta iyice benimseyin. Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Okuyucuyu karamsar düşüncelerden kurtarmak. B. Başarılı insanların öz yaşamlarını okumanın önemini göstermek. C. Genç kuşağa başarılı olmaları için yol göstermek. D. Okuyucunun bilgilerini değiştirerek kendi bilgilerini benimsetmek. E. Gençlerin eğitimine verilecek önemle çağdaş olunacağını kanıtlamak. Yanıt C. 16. Yılların geçmesine öfkelenme, gençliğe yakışan şeyleri gülümseyerek teslim et geçmişe. Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Rüzgarın yönünü değiştiremediğin zaman yelkenlerini rüzgara göre ayarla. Çünkü dünya karşılaştığın fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getiremediğinle ilgilenir. Ara sıra isyana yönelecek olsan da hatırla ki evreni yargılamak imkansızdır. Onun için barış içinde ol. Geçmişi, anıları anımsamak güzeldir. Ama geleceğin ne getireceğini de kimse bilmez. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Yetenek ve gücü aştığı için yapılamayan, gerçekleştirilemeyen işlerin yapılabilecekleri engellemesine karşı çıkmaya. B. Gençliğini yitiren insanın bunu olgunlukla karşılaması, öfkelenmemesi gerektiğine. C. İnsanın kendi dışında oluşan, düzeltemeyeceği durumlar karşısında koşullara uyması gerektiğine. D. İnsanların bir işi hangi koşullarda gerçekleştirildiğini önemseyerek yalnızca sonuca baktığına. E. Kendisiyle barışık olmayan insanların evreni yargılamaya çalıştıklarına, isyana yöneldiklerine. Yanıt E. 17. İnsanlar yaşam boyu hep yaptıkları planları uygulamaya çalışırlar. Gelin bundan böyle başarılarımızın tadını çıkaralım. İşimiz yaşamdaki temel dayanağımızdır. Onunla ilgilenelim. İş seçerken de seveceğimiz bir iş seçelim. İnsan sevdiği bir işi yapıyorsa yaşamında kendini bir an bile çalışmış hissetmez. Elde ettiğimiz başarılar yüreğimizi ve bedenimizi güçlendirirken verdiklerimizle de yepyeni yaşamlar başlatmış oluruz. Bunları yaparken karşılaştığımız insanları yanlışlarından dolayı yargılamamaya çalışalım. Yoksa insanları sevmek için zaman kalmaz. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. İşimiz bizim için en önemli bir destektir. B. İnsanlar iyi yaşamanın planla programla gerçekleşeceğine inandıkları için planlar yaparlar. C. Başarılarımız bize mutluluk verirken başkaları için de yeni olanaklar yaratır. D. Severek yapılan işler yorgunluk, bıkkınlık yaratmaz. E. İnsanların yanlışları ve doğrularıyla kabul etmeye çalışmalıyız. Yanıt B. 18. Küçükken en tatlı eğlencem resimli kitapların yapraklarını çevirmekti. Her resimli sayfa beni dakikalarca oyalardı. Diyebilirim ki resimle anlatılan hayatı o zaman ben gerçek hayattan daha çekici bulurdum. Bir ağaç resmi bence bir çınardan veya bir serviden daha çok görülmeye değerdi. Önümde açık bir kitap olduğu zaman kendimi bütün masal şehzadelerinden daha mutlu sayardım. Karşımdaki boyalar, gölgeler, çizgiler beni var olan alemin ötesinde nazlı ve büyülü ufuklara yükseltirdi. Bu parçaya göre resimle anlatılan yaşamın gerçek yaşamdan daha çekici olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Gerçek yaşamın sıkıntılarla dolu olması. B. Çınar ve servi gibi ağaçların resimlerinin güzel yapılmış olması. C. çocukların renkli resimleri sevmeleri. D. Gerçek yaşamın renkli resimlerde daha güzel görünmesi. E. Resimlerin insanın imge dünyasını zenginleştirmesi. Yanıt D. 19.1. Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamına sağladığı artı değerler herkesçe bilinmektedir. 2. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin %99'u doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. 3. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleriyle madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki bulunmaktadır. 4. Ülkemiz madenlerinin çeşitliliği ve kaynakları açısından oldukça şanslıdır. 5. İnsanlar ilk çağlardan beri madencilik faaliyetlerine ve madenlerden yararlanmaya başlamışlar. Bunun sonucunda da uygarlığın doğuşunu sağlamışlardır. Bu paragrafta numaralanmış tümcelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D. 20. Doğal güzellikleri ve tarihsel yapıtları bakımından kıyılarımızın turistik değerlerini bilmek ve tanıtmaktaki çıkarlarımız konusundaki bir yazıda aşağıdakilerden hangisi söylenirse yanlış olur? A. Kıyılarımızın ve denizlerimizin özellikleri. B. Kıyılarımızın doğal güzellikleri ve tarihsel yapılarını tanımak ve korumak gereği. C. Turizm bilgisi bakımından halkı aydınlatmanın ve eğitmenin önemli olmadığı. D. Temizlik ve ucuzluğa önem vermenin gereği. E. Çok turist çekebilmek için insancıl ve ulusal gerekleri yerine getirmenin önemi. Yanıt C. 21. 1. Karacaoğlan'ın dili damağı kurudu bir şey diyemedi. 2. Yavaşça yanına sokuldu, adını sordu. 3. Mendilini yıkayıp bir gül dalına serdi. 4. Zülfünde kan gülleri olan bir dilber çıka geldi. 5. Karacaoğlan yoruldu, bir gözenin başına oturdu. Yukarıdaki tümcelerden anlamlı bir paragraf oluşturulursa, baştan üçüncü tümce hangisi olur? A1, B2, C3, D4, E5. Yanıt D. 22. Üniversiteyi yeni bitirmiş. Öğretmen olarak Anadolu'da bir liseye atanmıştım. İlçede zaman zaman edebiyat söyleşileri düzenleniyor ve yazarlar davet ediliyordu. İşte yine böyle bir söyleşide ünlü bir yazarla karşı karşıya oturmuş çay içiyorduk. Ağırbaşlı, nazik, ciddi, güven vericiydi. Tıpkı yapıtlarındaki gibi söz oyunlarıyla ama anlaşılır bir dille konuşuyordu. Bir konuyu diğerine kolayca bağlıyordu. Düşüncelerimi, tasarılarımı soruyor, alanında sahip olduğu sonsuz bilgileri benimle paylaşıyordu. Bu parçada sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini değinilmemiştir? A. Konuşma biçimi yapıtlarının dilini yansıtmaktadır. B. Sözlerinin sonunu yapıtlarının değerlendirmesine getirmektedir. C. Yazın alanındaki bilgilerini paylaşmaktan çekinmemektedir. D. Etkileyici, güven veren bir kişiliğe sahiptir. E. İnsanlara ilgilenmeyi sevmekte ve kılavuzluk etmektedir. Yanıt B. 23. Yurdumuzun geçmişine baktığımızda bir tarih ve kültür mozaiği ile karşılaşırız. 1. Bu mozaik Etiler, Selçuklular, Osmanlılar gibi beyliklerden kalmadır ve kimi kentlerde çok belirgindir. 2. Örneğin Kırkpınar denince Güreş ve Edirne gelir aklımıza. 3. Burada kente gelen Osmanlı padişahlarının kaldıkları bir saray vardır. 4. Edirne Sarayı Hümayunu adı verilen sarayda kanunu devrinde bundan fazla görevli bulunurdu. 5. 1923 yılında başlayan Kırkpınar güreşleri bugün bakımsızlık, savaşlar, doğal afetler yüzünden yok olan sarayın yerinde her yıl yapılmaktadır. Numaralanmış dümcelerin hangisinde tarihe değer vermediğimiz anlaşılmaktadır. A 1, B 2, C 3, D 4, E 5. Yanıt E. 24. Kimi önemli günlerde, bayramlarda gazetelerin köşe yazarlarını okursanız pek çoğu o gün için mesleklerinden yakınmaktadırlar. Bayramlarda yazı yazmanın canlarını sıktığını, böyle bir günde kendilerinin de toplumsal ilişkileri, aileleri ve sorumlulukları bulunduğunu ama öte yandan gazeteye karşı da görev yönünden sorumlulukları olduğunu, bunları yerine getirirken bir de geleneksel yükümlülüklerini de yapmak zorunda kaldıklarını sıkıntılı bir biçimde dile getirirler. Sizlerle bu sıkıntıyı adeta paylaşırlar. Bu parçada gazetecilik mesleğinin hangi yönü vurgulanmaktadır? A. Kimi zaman gazeteciliğin yaşamı olumsuz yönde etkilediği. B. Çevreyle, aileyle olan ilişkileri yıprattığı. C. Her ortamda, her durumda yazı yazmanın zorluğu. D. Başka mesleklerle karşılaştırıldığında en zor meslek olduğu. E. Bayramlarda verimli çalışma yapılamadı. Yanıt A. Paragraf. Kavrama, yorumlama. Test 6. 1. Ressam Delacroix'un "Biz romantik olduktan sonra dağlar güzelleşti" sözüyle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. İnsan estetik duyarlılık kazandığı oranda doğadaki güzelliğin farkına varır. B. Estetik duyarlılığı insana doğa kazandırır. C. Estetik duygular diyebilmemiz için bunları bize duyurabilecek nesneler olması gerekir. D. Doğadaki güzel ile sanat yapıtındaki güzel örtüşür. E. Estetik yargılar kesindir, değişmez. Yanıt A. 2. Dilin en önemli ruhsal işlevi düşünceyi sağlamaktır. Dil olmasaydı insan adımızın gerçek anlamına layık olamayacaktık. Özetlersek dil olmadan düşünce olmayacak. Düşüncenin eksikliği ise insanı insan yapan, onu diğer canlılardan ayıran yeteneklerin eksikliğini doğuracaktı. Alman filozofu Hölderlin haklı olarak Tanrı insana ne olduğunu öğretmek için ona dili vermiş demektedir. Bu paragrafta asıl vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Dil olmadan düşüncenin olması olası değildir. B. Dili insana Tanrı vermiştir. C. Düşünceyi sağlamak dinin ruhsal bir görevidir. D. Dil olmasaydı insan olmanın bir anlamı olmazdı. E. İnsanda düşünce olmazsa insanın diğer canlılardan farklı bir yanı kalmaz. Yanıt C. 3. Yalanın meydana getirdiği toplumsal belalardan biri de rüşvettir. Kanunun dar yollarından geçerek ikiyüzlülük perdesi altında toplumu tozağa düşüren, dostluk adı altında hukuku altüst eden rüşvet, biliniz ki toplumsal afetlerin en korkuncudur. Rüşvet vermek, hak perdesi altında haksızlığı satın almaktır. Rüşvet kabul etmek, adaleti pula satmaktır. En küçük hakkı çiğnemek için rüşvet kabul eden insan, yarın vatanını düşmanına satmakta sakınca görmeyecektir. Rüşvet, dostlarını feda etmek, insanlığı ayaklar altına almak ve bunları sahte bir doğruluk çehresi altında temiz yürekli görünerek yapmaktır. Yalanı bir afet gibi gören insan asla rüşvetin tuzağına düşmeyecektir. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Rüşvet, yaranın meydana getirdiği toplumsal bir beladır. B. Dostluk adı altında hukuku altüst eden rüşvettir. C. Rüşvet alan insanlar vatanını bile satabilir. D. Rüşvet alanlar samimi davranarak, dostluk çehresi takınarak dostlarını feda ederler. E. Yalanı bir toplumsal afet gören insanlar asla rüşvet almazlar. Yanıt A. 4. Türkiye bugün tarım toplumundan endüstri toplumuna dönüşmektedir. Endüstri toplumu her şeyden önce bilimi, matematiği, doğa bilimlerini gerektirir. Bilgilerin aktarıcısı, taşıyıcısı dildir. Dil ne kadar rahat olursa bilgiler geniş yığınlara o kadar kolay aktarılabilir. Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye endüstri toplumu haline gelmektedir. B. Türkiye'nin endüstrileşmesinde dilin oynayacağı bir rol vardır. C. Türkiye'de bilgisizlikten kaynaklanan iş kazaları çok olmaktadır. D. Türkiye'nin endüstrileşmesi için dilin bilgileri geniş kitlelere kolayca taşıması gerekmektedir. E. Dil kültürün en önemli öğesidir. Yanıt D. 5. Tüfeğini depoya koydular. Esbabını başkasına verdiler. Artık ne torbasında ekmek kırıntısı, ne matarasında dudaklarının izi. Öyle bir rüzgar ki kendi gitti, ismi bile kalmadı yadigar. Yalnız şu beyit kaldı kahve ocağında el yazısıyla: ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı. Bu şiirden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Ölen er sevdiklerinden uzak düşmenin acısını duymuştur. B. Ölen er özverili kahraman biridir. C. Ölenin varlığını belirleyen şeyler kendisine ait olmayan tesisatıdır. D. Eşyaları ortadan kalkınca adı bile silinmiştir ölenin. E. Ölenden geriye kalan beyit toplumun ölüm karşısındaki tutumunu göstermektedir. Yanıt B. 10. kasetin A yüzü burada bitti, devamı B yüzünde. Sayfa 477.